Arzın merkezine seyahat. Jules Verne.
Ayrım 2.
Zavallı parşömeni masaya atıverecek kadar zaman bulabildim ancak. Amcam bana hiç aldırış etmedi. Yürüyüşü sırasında aklına yeni bir fikir gelmişti. Kendini sandalyesine bıraktı ve sayfalar dolusu kağıda bir şeyler karalamaya başladı. Parşömendeki harfleri her türlü olasılığa göre denediğini tahmin ettim. Ancak yalnızca 20 harfin bile milyarlarca değişik kombinasyonu olduğunu biliyordum. Bu gidişle sonraki yemeğimi ne zaman yiyebilecektim? Zaman ilerledi, karanlık çöktü. Caddeden gelen sesler kesildi. Amcam daldığı işte öylesine meşguldü ki hiçbir şey gözü görmüyordu. Hatta kapıyı açarak "Bu akşam yemek yemeyecek misiniz efendim?" diye soran Marta'yı bile duymadı. Marta yanıt alamadan uzaklaştı ve ben de kanepede uyuyakaldım. Sabah uyandığımda amcam hala çalışıyordu. Gözleri kan çanağı gibi, suratı bembeyaz, saçları darmadağınıktı. Onun için üzüldüm ama hiçbir şey söylemedim. Bir saat kadar sonra Marta alışverişe gitmek üzere evden çıkmak istediğinde kapının kilitli olduğunu gördü. Amcam anahtarı cebine koymuştu. Zavallı kadın anahtarı almak istediyse de amcam bağırarak onu yanından kovdu. Öğleye doğru açlıktan öleceğimi düşünmeye başlamıştım. Saat 2'yi vurduğunda sırrımı artık daha fazla saklayamayacağımı anlamıştım. Amcam belki de bunun bir şaka olduğunu düşünürdü. "Otto amca," dedim. Uykudan yeni uyanmış biri gibi "Hı," diye mırıldandı. "Ben parşömenin nasıl okunacağını biliyorum." "İşte," dedim ve yazdığım kağıdı verdim. "Bunu okuyun." "Kağıda buruşturarak bunlar anlamsız yazılar," diye yanıtladı. "Eğer tersten okursanız anlamsız değil." Bunun üzerine kağıdı yeniden açtı ve üzerinde yazılı kelimelere baktı. Sonra mahmur gözlerle ve titreyen bir seslerle kelimeleri okudu. Yazı kötü bir Latince ile yazılmıştı ama aşağı yukarı şu anlamı çıkarabilirdiniz. "Cesur yolcu, Temmuz ayından önce üzerine Skartaris'in gölgesinin düştüğü Şinefels yokul kriterine inersen arzın merkezine ulaşacaksın. Ben bunu yaptım. Arne Saknussem." Okumayı bitirdiğinde uzun boylu amcam elektrik çarpmış gibi sıçradı. Bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Yüzü heyecandan allak bullaktı. Aniden bana dönerek "Saat kaç?" diye sordu. "3" diye yanıtladım. "Gerçekten mi? Hemen yemeğim hazırlansın. Açlıktan ölüyorum. Bir şeyler yiyelim. Sonra da evladım." "Sonra?" "Bavullarımı toparlayabilirsin." "Ne?" deyiverdim. Dehşete düşmüş bir halde. "Tabii kendilerinkini de," dedi. Acımasızca ve yemek odasına doğru yürüdü. Boşuna itiraz ediyorum. Amcamın kafasından geçenleri anlayınca ürpererek bir an kala kaldım. Arzın merkezine gitmek ne çılgınca bir fikir. Üstelik benim de onunla gideceğimi düşünüyordu. Yemek odasına girdiğimde amcam bomboş masaya kızgın gözlerle bakıyor ve lanetler yağdırıyordu. Bunun kendi hatası olduğunu söyledim. Sakinleşti. Marta'yı çağırdık ve hemen alışverişe gönderdik. Marta öylesine iyi bir iş başardı ki bir saat sonra mükemmel bir sofraya oturmuştuk. Gücümü yeniden topladığımı hissettim. Yemeğimizi yedikten sonra amcam çalışma odasına gelmemi işaret etti. Peşimden gittim. "Axel," dedi. "Bana çok yardımcı oldun. Kazanacağımız zaferde senin de payın olacak." "Parşömende yazanların doğru olduğuna gerçekten inanıyor musunuz?" diye sordum. Amcam kalın kaşlarını şöyle bir kaldırıp gülümsedikten sonra yanıt verdi. "Göreceğiz. Eğer bu belge hakkında şüphelerin varsa söyle evladım, çekinme." "Pekala, öncelikle yokul, Şinefels ve Skartaris isimleri ne ifade ediyor? Daha önce hiç duymadım." "Çok güzel. Büyük kitaplığın ikinci bölümünde Z sırasındaki dördüncü rafta duran üçüncü atlası getir." Atlası buldum. Amcam bir sayfa açtı. Haritanın üzerine eğildim. "Bu İzlanda haritasında da görebileceğin gibi adının dört bir yanında yanardağlar var," dedi. "Hepsinin de yokul adını taşıdığını fark edeceksin. Bu kelime buzul anlamına gelir ve İzlanda'daki bütün volkanik dağlara bu ad verilir." "Anladım," dedim.
Peki Schneefels nedir? İzlanda'nın batı sahili boyunca parmağımı izle. Başkent Reykjavik'i görüyor musun? Güzel. Şimdi de bu sahil boyunca izle parmağımı. Orada ne görüyorsun? Denizin içinden yükselmiş gibi görünen bir dağ. Schneefels bu işte. Aşağı yukarı 1500 metre yüksekliğindedir ve eğer krateri arzın merkezine açılıyorsa dünyanın en ünlü dağı olacak demektir. Ama bu imkansız diye bağırdım. İmkansız mı? Dedi sert bir sesle. Neden imkansızmış? Çünkü krater lavlarla ve kor halinde taşlarla dolu olmalı. Böyle bir durumda da Schneefels sönmüş bir volkandır diye karşılık verdi amcam soğuk bir tavırla. Bilinen tarih boyunca yalnızca bir kere faaliyete geçmiş ve o da 1229 yılında olmuş. Aktif yanardağlar arasında gösterilmiyor artık. Peki bu Skartaris diye sözü edilen ne? Bir aptal için bile bu kadarı fazla diye terslendi. Schneefels'in birkaç krateri var. Arne Saknussemm'in arzın merkezine hangisinin gittiğini belirtmesi gerekiyordu. Temmuz sonuna doğru dağın Skartaris adlı tepesinin gölgesinin adı geçen kratere kadar uzandığını görmüştü. Schneefels'in zirvesine ulaştığımız zaman hangi yöne gideceğimizi kesin olarak anlayacağız. Amcamın her soruya verecek bir yanıtı vardı ama ben de henüz pes etmemiştim. Pekala dedim. Yaşlı İzlandalı Schneefels'in tepesine çıktı. Skartaris'in gölgesinin Temmuz'dan önce kraterin üzerine düştüğünü gördü. Diyelim ki kraterin arzın merkezine uzandığından söz eden efsaneleri duymuştu. Ancak aşağı inmiş ve sağ salim geri dönmüş olmasına... Hayır, buna inanmayı reddediyorum. Dudakları dokunaklı bir şekilde titreyerek... Neden? Diye ısrarla sordu amcam. Çünkü bilimin bütün kuramları bunun imkansız olduğunu kanıtlar. Arzın merkezinde ısının 2 milyon derecenin üzeri olduğu söyleniyor. Aksel, yoksa sen erimekten mi korkuyorsun? Pekala, sana bir şey söyleyeyim evlat. Ne sen ne de bir başkası arzın merkezinde neler olup bittiğinden emin olabilir. Eğer dünyamızın içindeki ısı 2 milyon derece olsaydı, içeride eriyen kayalardan çıkan kızgın gazların basıncına yer kabuğu dayanamaz ve kaynayan bir kazan gibi patlardı. Ama herkes de şunu bilir ki, diye karşı çıktım. Dünyanın yüzeyi bir zamanlar kor gibiymiş. Dış kabuk soğumuş ama orta kısımlar sıcak kalmış. Yanılıyorsun, diye karşılık verdi amcam. Dünya önce soğuktu. Isınmasının nedeni kabuğunun hava ve suyla temas ettiğinde alev alan potasyum ve sodyum gibi madenlerden oluşmasıydı. İlk yağmurlar yağdığında bu madenler yanmaya başladılar. Sular yavaş yavaş dünyanın kabuğundaki çatlaklardan süzüldükçe yeni alevler yarattıkları gibi patlamalara ve püskürmelere de neden oldular. Böylece dünyanın ilk zamanlarında çok sayıda yanardağ oluştu. Kendimi tutamayıp bunun zekice bir yürüyüş olduğunu söylemeliyim deyiverdim. Amcamın ortaya koyduğu kanıtlar düşüncelerimi değiştirmeye başlamıştı. Gözlerindeki pırıltı ve sesindeki coşku beni de etkilemişti. Aksel diye devam etti amcam. Arzın merkezinde ısının yüksek olup olmadığı belli değil. Benim görüşüme göre yüksek değil. Ancak bunu kendi gözlerimizle göreceğiz. Amcamın coşkusu beni de etkilemişti. Tamam dedim. Göreceğiz. Eğer aşağıda bir şeyler görmeye olanak varsa. Bu olanağı yaratacağım oğlum. Bu işi aklıma taktım. Ayağa kalktı ve elimi kavradı. Diğer eliyle de sertçe omzuma vurarak ''Sevgili Aksel'' diye bağırdı. ''İnsanın kendisini bilime adaması ne kadar harika bir şey. Ama oğlum şimdi acele etmeliyiz. Senin sandığın yerleştirilmedi. Benim kağıtlarım düzenli değil. Öbür gün sabah erkenden hareket ediyoruz. Ayrıca unutma ki kimseye tek kelime etmek yok. Arzın merkezine bizden önce kimse ulaşmamalı.'' Schneefels'in zirvesi. Amcamın coşkusundan etkilenmiş olarak çalışma odasından çıktığımda şaşkındım. Coşkumun böyle devam etmeyeceğini hissediyordum. Bir ya da iki saat içinde bütün şüphelerim geri geldi. Neydi bu deli saçmaları? Gerçekten de yerkürenin merkezine ulaşmaya mı çalışacaktık? Gülünç dedim kendi kendime. İyi uyuyamadığımdan kabus görmüş olmalıyım. Gerçekten o gecede doğru dürüst uyuyamadım. Ertesi günde tam bir kabustu. Amcam bir oraya bir buraya her yana koşturup durdu. Aşağı indi yukarı çıktı evden dışarı koştu cadde boyunca gitti geldi yeniden eve girdi. Gün boyunca bilimsel cihazlar, ateşli silahlar ve diğer aletler eve doldu. Yürüyüş yapmak için öğleden sonra gizlice dışarı çıktım ve döndüğüm zaman profesörü bir grup adamın ortasında elini kolunu sallayarak bağırıp çağırırken buldum. Zaten ip merdivenler, halatlar, fenerler, şişeler, kancalar, dağcı bastonları, kazmalar ve her cins aletin yığılmasıyla karman çorman olmuş evin önüne bazı eşyalar daha boşaltılıyordu. Zavallı Marta nereye koşturacağını bilemez haldeydi. O gece korkularım beni yeniden ele geçirdi. Rüyamda sürekli düşüyor, dibi görünmeyen derinliklere yuvarlanıyordum. Saat 5'te uyandım. Mahmur gözlerle ve halsiz bir şekilde yemek odasına indim. Amcam iştahla sıkı bir kahvaltı yapıyordu. Bense bir lokma bile bir şey yiyemedim. Saat 6'da dışarıdan tekerlek sesleri duyuldu. Bizi istasyona götürmek üzere bir araba gelmişti. İnanılmaz yolculuğumuz başlıyordu. Amcam her şeyi düşünmüştü. Hiçbir sorunla karşılaşmadan Kopenhag'a gittik. Oradan da Valkyrie adlı küçük bir Danimarka teknesiyle Reykjavik'e gitmek üzere 2 Haziran'da yelken açtık. Yolculuk olaysız geçti. 11 gün sonra İzlanda'nın girintili çıkıntılı kıyılarında seyrediyorduk. Reykjavik açıklarında derinlediğimiz. Oradan da Valkyrie adlı küçük Danimarka teknesiyle Reykjavik'e gitmek üzere 2 Haziran'da yelken açtık. Yolculuk olaysız geçti. 11 gün sonra İzlanda'nın girintili çıkıntılı kıyılarında seyrediyorduk. Reykjavik açıklarında demirlediğimizde amcam beni Küpeşte'ye sürükledi ve kuzeyi uzaklardaki iki doruğu olan yüksek bir dağı işaret ederek işte Schneefels diye bağırdı. Schneefels bu. Karaya çıktığımızda vali bizi bizzat karşıladı. Elinde tavsiye mektupları olan amcam adanın jeolojisini incelemeye geldiğimizi ve Schneefels'in kraterine göz atmakla işe başlamak istediğimizi söyledi. Vali çok kibar biriydi. Kendi evinde kalmamız için ısrar etti. Ertesi gün iri yarı ve dinç bir adam getirdi. Saçları ve sakalı hafif sarıya çalan, kızıl renkli, sakin, ağırbaşlı birine benzeyen bu adamın adı Hans Bijelke'ydi. Bijelke bize rehberlik edecekti. Karadan 150 kilometreden fazla yol gitmemiz gerekiyordu ve yolculuk 7 ya da 8 gün sürecekti. 4 atımız olacaktı. Biri amcama, biri bana ve ikisi de eşyalarımız için. Hans ise yürüyecekti. Rehber yanımızdan ayrıldıktan sonra amcam mükemmel bir adam dedi. Gelecekte ne kadar inanılmaz bir rol üstleneceğinin farkında değil. Onun da bizimle geleceğini mi söylemek istiyorsun? Evet Aksel, arzın merkezine. Yola çıkış tarihimiz 16 Haziran olarak belirlendiğinden eşyalarımızı toparlamak için önümüzde 48 saat vardı. Cihazlar, silahlar, bir çantadaki aletler, yiyecekler, hepsi. Silah olarak 2 tüfeğimiz ve 2 tabancamız vardı. Barbarlardan ya da vahşi hayvanlardan korkmamıza gerek olmadığına göre, ya da en azından ben öyle sanıyordum, bu silahları neden aldığımızı bilemiyordum. Bununla beraber görünen oydu ki amcam silahlarını pek seviyordu. Tabii bol miktardaki barutunda. Yemeğe gelince yanımızda bize 6 ay yetecek kadar et ürünü ve bisküvi vardı. İçecek olarak yalnızca cin almıştık. Ama yanımızda şişeler vardı ve amcam bulacağımız su kaynaklarından bunları doldurabiliriz diye düşünüyordum. Ertesi gün sabah 6'da hepimiz yola çıkmaya hazırlandık. Valiyle el sıkıştık, atlarımıza bindik ve bulutlu ama sakin bir gökyüzü altında yola koyulduk. Sahil boyunca uzanan yolu takip ederek hızla ilerledik. Etraf kasvetli ve ıssızdı. 6 gün boyunca herhangi bir yeşilliğe ya da ağaca nadiren rastladık. Geceleyin konakladığımız toprak ve turbadan yapılmış mütevazi köylü kulübeleri bana son derece sevimsiz geldi. 22 Haziran Salı günü akşam saat 6'da Schneefels'in eteklerindeki 30 kadar kulübeden oluşan avcılarla balıkçıların yaşadığı Stapi köyüne vardık. Artık atlar yola devam edemeyeceğinden Hans eşyalarımızı taşımaları için 3 İzlandalı ile anlaştı. Adamlar kratere ulaştığımızda bizden ayrılıp geri döneceklerdi. Bu arada amcam rehberimize gidebileceğimiz kadarıyla yanardağın iç kısımlarını incelemek niyetinde olduğundan söz etti. Hans başıyla onaylamakla yetindi. Onun için oraya gitmekle başka bir yere gitmek arasında hiçbir fark yoktu. Bana gelince, kraterin altına ulaştığımız zaman bir geçit bulamayacağımıza dair umudumu halen koruyordum. Ertesi gün yani 23 Haziran'da Hans arkadaşlarıyla birlikte bizi bekliyordu. erzak alet ve cihazları yüklenmişlerdi. Yanımıza içi su dolu bir tulum da almıştık. Şişelerdeki suyla birlikte bize bir hafta kadar yetecek suyumuz vardı. Schlefels yaklaşık 1500 metre yüksekliğindedir. Hava kapalı olduğu için başlangıç noktamızdan dağın iki doruğunu da göremiyorduk. Tek sıra halinde yürüyerek turbadan oluşan kocaman bir bataklığın etrafını dolaştıktan sonra taş yağmuruna tutulmuş gibi görünen bir alandan geçtik.
Ayrım sonu.